Welcome. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz, tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyu'ndan köşemiz var. Balkanlarda yüzyıllardır yaşatılan Ramazan geleneklerinin izini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'da Ramazan coşkusunu ve bu mübarek aya has gelenekleri Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamızla konuşacağız. Bakanın ikinci bölümünde söz uçar köşemiz var. Nöroloji uzmanı Doktor Banu Taşçı Fresco, bilimsel kanıtlara dayanarak beslenmenin ağrılarla olan ilişkisini Beynini Doğru Besle kitabında detaylarıyla anlattı. Biz de o detayları soracağız bugün yazarın kendisine. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Fermanım, iki dudağının arası, çok gördüm sözünün kölesi olan.
Dermanım, sen de sanmıştım meğerse yanılmışım.
Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizleyemez o sayfaları.
Kapandı bu eski yaram sana dayana. Sonra mı aklım bende kalacak?
Kapandı bu eski yaram sana dayana dayana. Daha tutunacak aşka kalmadı dayanak. Hayallerim uçurumun eşiğinde bir salıncak. Ben gittikten sonra mı aklım bende kalacak? Çok gördüm sözünün kölesi olan.
Dermanım, sen de sanmıştım meğerse yanılmışım.
Artık sana ebediyen tozlu bu raflarım. Şimdi senin pembelerin bile temizleyemez o sayfaları.
Şimdi
kapandı bu eski yara sana da.
Hayalleri
Buna Boyunda. Bakan Tuna Boyundan köşemizde başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Hatipler hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eksik olmayın. Siz de inşallah iyisinizdir. Bizi Balkanlarda gezdiriyorsunuz. Bizler çok iyiyiz sayenizde. Sağ olun.
Evet, Balkanlarda Ramazan'ı yaptık neredeyse.
Evet, neredeyse bitiriyoruz hocam.
Evet.
Geçtiğimiz hafta... Evet hocam, özür dilerim, sözünüzü kestim. Geçtiğimiz haftalarda Bosna Hersek'e uğradık. Biraz Kosova'ya gittik.
Öyle mi?
Bu hafta bakalım ya, nereye gideriz diye dinleyicilerimize evet, küçük ya, bir
pardon,
ipucu verdim ama.
Ayrıca gittiniz diye düşündüm.
Evet, hocam vallahi o da olacak inşallah sizin i̇nşallah. Nezaretinizde. En büyük keyfimiz
zaten.
İnşallah hocam. Siz bize şimdilik şöyle bir zihinlerde yolculuk yaptırın. Sonra inşallah yapalım. Gerçeği de bir gün nasip olacak, ben hissediyorum. Yapalım.
İnşallah ya. Geçtiğimiz haftalarda en son Arnavutluk'ta kaldık. Kuzey Makedonya'yı, daha önce Bosna Hersek'i, ondan aynı şeyde Yunanistan Batı Trakya'yı birlikte konuştuk. Kosova'yı birlikte konuştuk. Bugün biraz daha böyle kuzeyden Bulgaristan'a, oradan Romanya'ya, oradan da Sırbistan ve Karadağ'a geçelim istiyorum. Balkanlarda Ramazan'ı. Aslında Balkanlarda Ramazan'da bilinmeyen, bizim bilmediğimiz ve sizin bilmediğiniz herhangi bir şey zaten yok. Ama bir taraftan oradaki dostlara, oradaki soydaşlarımızı hatırladığımızı ifade edelim, unutmadığımızı ifade edelim. Diğer taraftan da bu Ramazan münasebetiyle Ramazan'ın en çok idrak edildiği mekanları yad etmiş olalım. Çünkü siz de biliyorsunuz ki asla bir toprak parçasını kaybettiğiniz zaman aslında gerçekte asla onu kaybetmiş sayılmazsınız. Asıl kaybetmek zihinlerde unutulduğu zaman başlar.
Evet.
Ben bugün Edirne'de bu mücadeleyi veriyorum. Lütfen TRT olarak siz de, ki TRT'nin bu konudaki hassasiyetini biliyorum, siz de bu mücadeleyi verin. Edirneli buradan Bulgaristan'a gidiyor, Filipe'ye gidiyor. Konuşmalarda soruyoruz, nereye gittiniz? Filipe'ye gittim diyor. Konuşuyoruz Edirneli buradan bizim Cesim Mustafa Paşa dediğimiz Mustafa Paşa kasabasına gidiyor. Konuşmasında şöyle anlatıyor. Sivilingrad'a gittim geçen gün. Ya ne Sivilingrad'ı, ne Plovdiv'i kardeşim.
Evet, evet.
O topraklar 600 yıl Plovdiv değil, Filibe. 600 yıl Sivilingrad değil, Mustafa Paşa orası.
Evet.
Dolayısıyla asıl kaybetmek coğrafyayı fiziken kaybetmekten ibaret değil. Evet, kaybedersiniz bir savaşla. Cenab-ı Hak izin verir, bir başka savaşla tekrar ele geçirirsiniz. Ama asıl kaybetmek zihinlerdeki unutmayla başlar. Zihinlerdeki unutma da isimleri unutmakla başlar. O yüzden biraz da bu Balkanlarda Ramazan'da sizlerin engin hoşgörüsüne sığınarak yapmaya çalıştığım şey, nacizane Mustafa Hatipler olarak, hem sizi biraz Balkanlarda bu Ramazan'da gezdirmek, hem de o topraklarda yaşayan banilerimizi bir şekilde yad etmek.
Tabii.
Hem de o topraklara birer tapu gibi koyduğumuz camileri, mescitleri, türbeleri hayırla, hasenatla yad etmek.
Evet diyorum. Hocam, çok çok haklısınız.
Ve Bulgaristan'a girelim isterseniz.
Buyurun.
Bulgaristan'da soydaşlarımız daha çok Filibe, Kırcaali, Yukarı Cuma dediğimiz, şimdilerdeki adı Blagoevgrad olan Razgrad, Şumlu, yine eski Cuma dediğimiz, şimdiki adı Tergoviç'te, Silistre, Dobriç, Burgaz ve Rusçuk bölgesinde yoğunluklu olarak yaşamaktalar. Özellikle de Sofya'da da bir Müslüman nüfus olduğunu söyleyelim. Sofya'da yaklaşık bir 100 bine yakın, 70-80 bin civarında Müslüman nüfus var, ama bunların bir kısmı soydaşımız, bir kısmı da Filistin'den, Ürdün'den, Suriye'den, Lübnan'dan, İran, Irak'tan, Afganistan, Pakistan ve Afrika'nın bazı ülkelerinden gelen mültecilerden oluşuyor. Başkent Sofya'da maalesef çok fazla cami yok. Bir tane açık cami var. Kadı Seyfullah Efendi, ya da bilinen adıyla söyleyelim, Banyabaşı Camii. Hı hı. Bir de Filistinli bir iş adamının yaptırdığı küçük bir mescit var Sofya'da. Bu iki de bir küçük mescitle bir camiden başka da maalesef yok. Çok ilginç olan da Sofya'da metro çalışmalarında elde edilen eski Sofya'nın 500 sene, 1000 sene, 1500 sene önceki halini anlatan bir takım bulgular var. İlginç olan da metro istasyonunun da sanki böyle kör gözün üstüne der gibi bu Banyabaşı Camii'nin hemen 10 metre önünden geçirilmiş olması.
Bilerek
da
mi yapıldığını düşünüyorsunuz hocam?
Evet. Bir körlük diyelim.
Evet.
Hırcali'de Merkez Camii'nde, Şumlu'da Şerif Halil Paşa Camii olarak adlandırılan diğer adıyla söyleyelim Tombul Camii'de, Varna'da Azizliye Camii'nde, Bulgaristan'da Ramazan coşkusunun en fazla yaşandığı yerler olarak sayabiliriz. Ama Sezen Hanım, bunun yanında Goçe Delçev'de Karacapaşa, Samakov'da Bayraklı, Köstendil'de Fatih Sultan Mehmet, Razgrad'da Makbul İbrahim Paşa, Eskizar'da Hamza Bey, İhtiman'da Mihaloğlu, Karlova'da Kurşun Camii de maalesef bu ibadet açık olan camileri görüp gizli gizli ağlayan camiler olarak sayılabilir. Nitekim bunlar ibadete kapalı. Ayrıca da Dubniçe'de Ahmet Bey Camii ise Güzel Sanatlar Müzesi yapılmış durumda. Keza Sofya'da da yine bir müze var. Aslında camiden müzeye çevrilmiş. Bulgaristan'da Müslümanlar tüm bu engellemelere ve zorluklara rağmen Ramazan ayını güzel bir şekilde ihya ediyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle Sofya'da bu Banyabaşı Camii'nde güzel bir Ramazan edası var. Önümüzdeki, yani bu hafta içinde Edirne Valiliği, Sayın Valimizin güzel bir hamlesi var. Banyabaşı Camii'nde bir iftar programı olacak önümüzdeki günler içinde. Maalesef Sofya'da da mahya ve iftar çadırı kurmak bu anlamda yasak. Ancak hatta bu Kadı Seyfullah Camii'nin, Seyfullah Efendi Camii'nin duvarlarına bile bir şeyin asılmasına müsaade edilmiyor ne yazık ki. Ancak buna rağmen iftar sofralarının da Bulgaristan'da kurulduğunu söyleyebiliriz. 14 yıl Bayrampaşa Belediyesi'nin Balkanlarda Ramazan kardeşlik sınır tanımaz diye yaptığı bir çalışma vardı.
Ne
bu
güzel
çalışmadan,
cümle.
Evet, bu çalışmadan sonra buna benzer çalışmalar çoğaldı. Özellikle Filibe'de bizim Paşmaklı ya da Ahi Çelebi dediğimiz şehirde, Aydos'ta, Kırcal'de, Cebel'de, Mestanlı'da, Filibe'de ve Varna'da, Rudozem'de çadırların iftar programlarının, iftar yemeklerinin ikram edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Bulgaristan'da neler yeniyor Müslümanlar tarafından Ramazan ayında? Genellikle iftar menüsü olarak köfte çorbası, kuru fasulye çorbası, tarhana çorbası, lahana aşının çorba olarak kullanıldığını, bunun yanında yahni, bamyalı tavuk, tas kebabı, kapama, kıymalı yaprak sarması gibi bize ait yiyeceklerin iftar sofralarında süslediğini söyleyebiliriz. Yine klasik börekler, bunun yanında baniçka ya da baliçka dediğimiz Bulgaristan'a has börek, özellikle peynirlisi, kıymalısı var. Tatlı olarak da baklava, yine Bulgaristan'da da en baş köşede. Poniçka diye adlandırılan bir başka tatlıları var. Revani var, yine Bulgaristan'da Ramazan ayında öne çıkan tatlılar olarak sayabiliriz. Bir de Sezen Hanım, Bulgaristan'da, özellikle Güney Bulgaristan'da bu Madan, Rudozem tarafında yaşayan insanlarımızın özellikle Madan'da hafız yetiştirilen yerler var. Yani Güney Bulgaristan'da Rodopların eteklerinde Madan ve Rudozem'de sadece hafız yetiştirilmek üzere organize edilmiş olan camiler var. Oralarda bu hafızlık eğitimine Ramazan aylarında daha fazla önem veriliyor. Özellikle Ramazan ayında da bu hafızların okudukları mukabeleler, hafızların okudukları hatimler oldukça fazla Güney Bulgaristan'da.
Hocam, peki gece teravihlerine izin veriliyor mu? Hani onda bir sıkıntı
tabii,
yok değil mi?
O konuda hiçbir engel yok.
Evet.
Bunun yanında iftar sofralarında özellikle güneyde daha böyle özgün sofraların olduğunu söyleyebiliriz. Kahverengi fasulye çorbası, ardından patatnik denen patatesli pide, bu bölgede özellikle Ramazan ayında kullanılan, Ramazan ayında tüketilen yiyecekler arasında bu patatnikin bir de pirinçli olanı var ki onda klin deniyor. Bu da ayranla birlikte Ramazan'da iftar sofralarında öne çıkan yiyeceklerimizden.
Hocam bu pide dediğimiz hani ekmek olan Ramazan'da tabii, sadece tabii. Çıkan pide değil mi? Yoksa hani kıymalı pide olan ve patatesli
hayır,
yapılan
hayır,
pide
sadece
değil.
Sadece Ramazan'da yapılan ama
özel olarak.
Pideden farklı patatesli ve pirinçli olarak yapılan
tamam.
pide var. Bunun yanında maalesef top atılma geleneği yok orada. Ancak bazı köylerde davulla iftar ve sahur haberdar ediliyor. Kısaca Bulgaristan'da Ramazan başlığı altında bunları söyleyebiliriz. İzniniz olursa Romanya'ya geçelim.
Buyurun hocam.
Buradan. Romanya'da da ayrı bir güzellik var Ramazan ayında. Yine atıfta bulunuyorum. Balkanlarda Ramazan çerçevesinde 2005-6-7 yıllarında arka arkaya 3 yıl Romanya'da da bu Balkanlarda Ramazan'ı yaşadık. Özellikle de Köstence dediğimiz Dobruja bölgesi. Mutlaka biliyorsunuzdur ama tekrarında fayda var. Bugün Dobruja bölgesi yani Osmanlı'nın Dobruja bölgesi ya da Osmanlı'nın Karadeniz ekonomi ticaret yolu olarak adlandırdığı bu yolun geçtiği bölge bugün Dobruja'nın bir kısmı Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir kısmı da Romanya sınırları içinde kalmış durumda. Romanya'da Ramazan başkent Bükreş'le birlikte daha çok bu Dobruja bölgesinde yaşanmakta, icra edilmekte. Neden? Dobruja bölgesindeki Müslüman nüfusun fazlalığından ama bununla birlikte Dobruja'yı aydınlatan bir manevi önder var. Balkan coğrafyasında Osmanlı'dan önce adım atan Sarı Saltuk var orada. Sarı Saltuk'un türbesi Baba Dağ'da biliyorsunuz. Ramazan ayında Baba Dağ'da Sarı Saltuk türbesinin ziyaretinin ayrı bir güzelliği var, ayrı bir özelliği var. Bunu da söyleyelim. Mutlaka bilirsiniz ama bugün Romanya dediğimiz topraklar bizim Eflak ve Bodan beylikleri olarak adlandırdığımız topraklar
evet.
Osmanlı döneminde. Bunlar bir anlaşma ile, bir ayıtname ile bize haraç ödemişler. Biz de onların başına bir yönetici koymuşuz ve bölgeyi bu şekilde idare etmişiz. İlginç olan bir şey daha söyleyeyim. Bu beylikler ne yazık ki tarih boyunca bizim Müslüman nüfusun, Türklerin oraya yerleşmesine çok fazla sıcak bakmamışlar. Mescit ve cami de bundan dolayı çok fazla yapılmamış. Özellikle buna çok fazla itina etmişler. Ancak şunu söyleyebiliriz. Balkan ülkelerinde Osmanlı dönemi öncesinde ilk inşa edilen cami de bu bölgede Dobruja'nın Umur Fakih, bugünkü adıyla söyleyelim, Jeklerci köyünde Derviş Bey Camii'dir. Derviş Bey Camii Dobruja'da Osmanlı öncesi yapılmış olan bölgenin ilk camilerinden biri olma özelliğine sahip.
İsmi bununla sonradan birlikte, niye değişikliğe uğramış hocam?
Yok, cami devam ediyor. Osmanlı öncesinde
hani
yapılmış.
Şimdiki söylemle dediğiniz için acaba dedim ismi mi değişti?
Tabii. Bize Umur Fakih, şimdiki adı Jeklerci tabii ki de. Tabii ki de. Ben özellikle Umur Fakih'i de söylüyorum.
Evet.
Asıl adını da unutmayalım.
Bilelim diye.
Aynen. Romanya'da Ramazan bu anlamda Köstence, İshakça, Tulça ve Esmaan Sultan'ın bir camisinin bulunduğu Mangalya, Mecidiye ve Babadağ'da idrak edilmekte. Özellikle Sarı Saltuk'la birlikte bu bölgede bir diğer manevi önder, manevi kandil olarak, ışık saçmak olarak Bayram Dede Türbesi'ni ve İshak Baba Türbesi'ni de sayalım. Sezin Hanım, bu bölge yani Köstence kanalla geliyor ama İshakça, Tulça, Mecidiye ve Babadağ bölgeleri aslında Tuna'nın bir şekilde kollarının delta yaptığı ve Karadeniz'e bir şekilde ulaştığı bölgeler olduğunu da söyleyelim. Yani Romanya bu anlamda biraz daha fazla programımızın adına uygun Tuna boyundan.
Evet, o boyu Karadeniz'e taşıyan, o duyguları,
evet,
o hissiyatı
evet,
daha
evet.
çok taşıyan
aynen.
bir ülke. Evet.
Romanya'da Ramazan Köstence Asanca Köyü Camii'nde, Köstence Koyçi Mahalle Camii'nde, Maçin bir kasaba, Mestan Ağa Camii'nde, Bayram Dede az önce türbesini söyledik, Bayram Dede Köyü'nde, Başpınar Köyü'nde, Tulça Sultan Abdülaziz Camii'nde, Kırşova Sultan Mahmut Camii'nde, Doymay Köyü Camii'nde son derece güzel bir şekilde idrak edilmekte. Bunun yanında Romanya'nın başkenti Bükreş'te de küçük bir cami olduğunu söyleyelim. Bu cami ile alakalı Evliya Çelebi 17. yüzyılda Bükreş'te Tambovica'nın güney kıyısında, köprü başında, içinde bir cami ve bazı mezarların yer aldığı 50 odalı bir kervansarayın olduğunu yazmakta. Daha sonra, bundan eser yok maalesef, daha sonra Bükreş'te Strada Beylikuyu ya da Beylik Caddesi olarak anılan yerde bir mescit inşa edilmiş. Günümüzde Strada Mecid adı mescit sokak olarak bilinen yerde, yani Lucol Pedagogic Anastasia Popescu denilen yerde 1874 yılına dek bir mescit ile Müslüman mezarlığı bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ayrı olarak 1906 yılında Bükreş'te kralın adını taşıyan Karol Parkı'nda düzenlenen Expo Fuarı var. Bu fuarın bu fuar nedeniyle ülkenin dört bir yanındaki vilayetleri simgeleyen mimari unsurlar inşa edilmiş ve bunlardan biri olarak da parkın içindeki gölde kıyıya yakın küçük bir köprüyle hatta bağlanmış olan Yılan Adası üzerinde Dobruja bölgesini simgeleyen bir cami yapılmış. İlk kez Balkan coğrafyasında Hristiyan bir hükümdar tarafından Müslümanlar için böyle bir cami yapılmış ve bu nedenle caminin adı Hünkâr Camii olmuş. Hünkâr Camii'ni yaptıran Romanya Kralı Karol dur bunu da burada.
Kaç yıllarında hocam?
1906'da. Cami ilginç kılan özelliği 1957 yılına kadının çok çarpıcıdır bu bilgi. 1957 yılında önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nde bu camide, Bükreş'teki bu Kral Hünkâr Camii'nde ülkemizin bilinen şairlerinden kim? Nazım Hikmet. Nazım Hikmet de Kadir Gecesi'nde bu camide Romanya'daki soydaşlarımızla birlikte hem teravih namazı kılmış hem de mevlid dinlemiş. Caminin böyle güzel bir tarafı
anısı
var.
Anısı da var. Evet.
Ama 1959 yılında dönemin Komünist Partisi Genel Sekreteri tarafından cami anıt yaptırma düşüncesiyle yıkılmış. Cami bir yıl sonra bugün bulunduğu yerde Konstantin Manescu Caddesi'nde aynı planla yeniden inşa edilmiş. Bunun yanında Romanya'da özellikle duran kulaktan girer girmez sizi karşılayan Mangalya kasabasında Esmahan Sultan Camii var. Yine Mecidiye'de Sultan Camii var. Sarı Saltuk Türbesi'nin bulunduğu Babadağ'da hemen türbeye 10 metre mesafede Gazi Ali Paşa Camii'nin de yer aldığını söyleyelim. Kadızade Ali Paşa olarak da zikredilen Gazi Ali Paşa valilik nedeniyle burada bulunmuş ve ilginçtir. 4 dönem bizim Tuna boyunun da kalbi sayılan bu dinde beylerbeyliği yapmış Gazi Ali Paşa. 1602 yılında Avusturyalıların bu dini muhasar etmeleri üzerine karşı koyma hareketini idare ederek bu dini korumuş. Bugün onun adına yapılan cami ve onun türbesi Babadağ'da Sarı Saltuk Türbesi'nin hemen yakınında bulunuyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bu tarihten sonra Osmanlı'nın Balkan coğrafyasına yaptığı seferlerde bir şekilde Osmanlı ordusu Babadağ'da Sarı Saltuk Türbesi'ne, Gazi Ali Paşa Türbesi'ne ve camiine ziyaret eder. Oradan Sırbistan, Viyana taraflarına sefere çıkarmış. Bunu da burada söyleyelim. Bir diğer merkez Köstence dedim az önce de. Köstence'de Gazi Bali Bey Camii ve Romanya'da Ramazan'ın yaşandığı güzel mekanlardan birisi. Yine ayrıca Köstence'de beş vakit ibadete açık olan camilerden bir tanesi de yine Hünkâr Camii. Ramazan boyunca açık, aktif. Çok da güzel. Oradaki din görevlilerinin de güzel çalışmalar olduğuna da şahidim. Yine orada da Ramazan ayında, özellikle Ramazan ayının bir Kur'an ayı olması itibariyle mukabelelerin okunduğunu, Türkiye'den oraya giden din görevlilerinin oradaki soydaşlarımıza dini sohbetler yaptığını bu vesileyle de ifade edelim.
Evet hocam, bu arada yine yavaş yavaş
evet toparlıyoruz.
Biraz süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Sırbistan ve Karadağ'a da uğramadan gitmeyelim.
Geçelim. Kuzeye doğru geçelim. Zagreb'i de söyleyelim. Zagreb'de Hırvatistan'da İslam merkezi var. Balkanlar'da, Hırvatistan'da Ramazan. orada yaşanıyor. Öte yandan da Hırvatistan'ın diğer camisinin bulunduğu şehir Rijeka. Rijeka Merkez Camii de nerede Rijeka? Adriyatik Denizi girişinde Travner Körfezi'nde yer alıyor Rijeka şehri. Orada da Balkanlar'da Ramazan'ın yaşandığını söyleyelim ve hemen Sırbistan'a gelelim. Sırbistan'da Sezin Hanım Belgrad ve Sancak bölgesinde Ramazan hızla yaşanmakta. Sancak bölgesi bizim için önemli. Hemen söyleyelim ondan önce. Belgrad'da Bayraklı Camii var biliyorsunuz, tek cami. Orada Ramazan idrak edilmekte. Ama Sancak'ta Ramazan'ın idrak edildiği çok fazla cami var. Sancak bölgesinin yüz ölçümü 8.687 km² ve nüfusunun %90'ı Müslüman. Bir kısmı Sırbistan toprağı Sancak'ın, bir kısmı da şu anda Karadağ toprağı. Doğu ve Batı Sancak olarak ayrılmış durumda. Doğu Sancak Sırbistan toprağı. Orada Yeni Pazar, Tutin, Sienica, Priepolje, Vavaroş, Priboş şehirlerinde camilerimiz açık ve ibadet yapılıyor. Batı kısmında yani Karadağ'da da Plevlia dediğimiz Taşlıca, o meşhur Taşlıcalı Yahya'nın bulunduğu şehir, Biola, Polje, Akova, Berane, Rojae ve Pilav şehirlerinde Ramazan idrak edildiğini söyleyelim. Sancak bölgesini ısrarla ifade ediyorum. Sezin Hanım, dün Çanakkale Savaşları'nın, Kara Savaşları'nın yıl dönümüydü. En fazla şehit verdiğimiz Kara Savaşları'dır. Mustafa Kemal'in de yarbay rütbesiyle bir kahramanlık gösterdiği savaşlardır. Çanakkale Savaşı'nda Kara Savaşlarımız. Ne alakası var Sancak'la? Çok büyük alakası var. Bu Sancak bölgesi bizim 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda Sancak bölgesinden tam 25 bin asker şehit olmuştur.
Öyle.
Sancak bölgesi bu bakımdan bizim için önemli. Evet, hayırla, rahmetle yad edelim ve son Karadağ'a gelelim. Az önce saydım Karadağ'ın şehirlerini ama bunun yanında Sancak bölgesinde kalan şehirlerini. Bunun yanında Karadağ'da 120'ye yakın caminin ibadete açık olduğunu, özellikle Rojaye'de, özellikle Bar'da Selimiye Camii, Selimiye İslam Merkezi'nin bulunduğunu söyleyelim ve özellikle de Podgorica'da Eski Doğan Camii olarak bilinen İskender Çavuş Camii'nin Ramazan'da ev sahipliği yaptığını söyleyelim. Çok ilginç, son zamanınızı aşmak istemiyorum.
Estağfurullah hocam, buyurun.
Söz etmek istiyorum. Tuzi'de, Podgorica'da Hacı Mehmet Paşa Osmanagit Camii var. Ama Podgorica'ya çok yakın Tuzi'de de Fatih Sultan Mehmet'in Balkanlarda yaptırdığı ilk cami olan Nizam Camii var. Bu camiyi Tika yakın zamanda restore etti. Bu camide ibadete açık bir cami olduğunu da söyleyelim. Akova'da Merkez Camii'nin de yine ibadete açık olduğunu söyleyelim. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin'in tarafından, 1570 yılında yapılan Taşlıca, Plavliya şimdiki adı, Hüseyin Paşa Camii'ni de özellikle 42 metre yüksekliğindeki minaresiyle Balkanların en uzun minaresi olan bu camiyle masmavi kubbesiyle adeta Balkanların gökyüzü olan bu camiyi de özellikle saymak istiyorum. Bu caminin bir diğer özelliği de sakalı şerif dediğimiz Peygamber Efendimiz'in sakalından bir ya da birkaç parçanın saklandığı bir camidir. Taşlıca'daki bu Hüseyin Paşa Camii, bunu da yad etmiş olalım.
Ziyarete açıktır tabii değil mi hocam? Ziyaret etmek isteyenler ziyaret edebilir
tabii,
rahatlıkla.
Tabii açık açık şu anda aktif. Aynı zamanda Ulçin'de Denizciler Camii'nin de ibadete açık olduğunu, tam böyle limana 10 metre mesafede muhteşem görüntüsüyle bu caminin ibadete açık olduğunu söyleyelim. Eğer izniniz olursa bu vesileyle özellikle Karadağ İslam Birliği, yani bizim Diyanet İşleri'nimize denk gelir. Diyanet İşleri Başkanı olan yakın dostum Rıfat Feyziç'e, Rojaye ya da Rojaye'nin baş müftüsü Ernat Ramoviç'e, Bar'dan söz ettim az önce. Bar, Selimiye İslam Merkezi'nin sorumlusu, görevlisi, her şeyi Muhittin Hoca'ya bu vesileyle Edirne'den, Türkiye'den gönül dolusu selamlarımızı iletmek istiyorum. Galiba Balkanların son Balkanlarda Ramazan'ın
son günü. Evet değerli hocam. Öyle güzel bir Ramazan programı geçirdik ki sizinle. Sizin vesilenizle Tuna boyunda dolaştık ama bu sefer biraz farklı bir ruhla, farklı bir duyguyla dolaştık. Hem o Ramazan geleneklerini aktardınız bize, hem ibadete açık olan camilerimizden bahsettiniz detaylı bir şekilde. Şimdiden tüm orada yaşayan, hala o Türk ruhunu içinde hisseden, o Osmanlı'nın güzelliğini içinde hisseden herkese selam olsun. Biz de sizin vesilenizle iletmiş olalım. Önümüzdeki pazartesi günü, bayramın ilk günü, eğer siz de müsait olursanız değerli hocam, güzel bir bayram programı yapalım. Ne dersiniz?
İnşallah. Çok da güzel olur. Şimdiden hem Ramazan'ın bu son 10 gününü, Leyla-i Kadri özellikle,
evet,
kutlamış olalım. Ve Balkanlarda Ramazan, Sezin Hanım, her şeye rağmen bütün diriliğiyle, bütün
devam
canlılığıyla
ediyor,
devam ediyor. Evet. Özellikle yüreği İbrahim olan insanların omuzlarında gidiyor. Bizde şöyle bir söz var: ateşi Nemrut'tan korkar mı İbrahim olan? Hodri meydan, Hodri meydan, Hodri meydan. Balkanlarda Ramazan devam ediyor.
Devam etsin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık. O zaman şimdiden sözleşelim sizinle. İnşallah bayramın birinci günü, pazartesi günü şöyle bizi bayramda dolaştırın Tuna boyunda.
İnşallah.
İnşallah. Görüşmek sevgi üzere ve saygılarla hocam. Hoşçakalın.
İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı Tuna boyundan köşemizde. Bu hafta Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'a gittik. Ramazan coşkusunu ve bu mübarek aya has gelenekleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Bana kaldı aşkı sessizce göğsümde uyutmak. Bu defa zor, zor olacak seni unutmak. Bugüne kadar bir bilsen kimlerden geçti bu kalp. Bu defa son, senin sızın hep kalacak. Thank you.
söz uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Söz Uçar köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda nöroloji uzmanı, yazar Doktor Banu Taşçı Fresco hanımefendi var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz, değerli yazarımız sizlere harika bir kitap bıraktı 2017 yılı itibariyle. Beynini Doğru Besle kitabımızın ismi. Sohbetimize geçmeden önce ben müsaadenizle kitabın arka kapağındaki birkaç cümleyi sevgili dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum Sayın Fresco. Şöyle diyor kitabın arka tarafında değerli yazarımız. Hastanın derdinden anlayan, çünkü hastalığın derdini çekmiş bir nöroloğun kaleminden ruhunuza iyi gelecek bir kitap. Beyninizi doğru beslediğinizde alacağınız sonuçlar sizi de şaşırtacak. Ağrılar azalacak, kronik hastalıklar gerileyecek, mutlu olacaksınız. Biz de bugün bu mutluluğun formülünü sizden öğrenelim istedik. Bir kez daha hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hastalığın derdinden anlayan, hastanın derdinden anlayan ve bu derdi çekmiş birinden bu kalem, bu kalemden çıktı diye ifade etmişsiniz.
Evet.
Bu hangi hastalıktır, bu kitabı yazmaya sizi ne yöneltti? Biraz dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Tabii hastalık birkaç tane, hepsi de birbiriyle iç içe aslında. Öncelikle gluten intoleransı, gluten hassasiyeti ve bununla ilişkili olarak da veya bunun yanında olarak da hem fibromiyalji, hem migren, hem de irritable bağırsak sendromu dediğimiz, bu hassas bağırsak sendromu ismi verilen durum.
Bunların hepsini siz yaşadınız mı?
Evet, evet.
Peki bunun nörolojiyle bağlantısını nasıl kurdunuz ve böyle bir kitap ortaya çıktı?
Şöyle oldu. Nereden başlasam? Ya öncelikle ben kendim çekiyordum bütün bu problemleri.
Neler o problemler neydi? Hem dinleyicilerimize, aa evet bende de var aynı sorun diye belki sizinle bir özdeşlik kurarlar. Anlatır mısınız çok kısaca?
Tabii. Şimdi ben o zamanlar ilişkisini bilmiyordum ama yakınlarım gluten yedikten sonra ortaya çıkıyormuş.
Evet.
Şöyleydi: baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı, eklem ağrısı, eklemlerimde şişlikler, çeşitli alerjiler ve özellikle böyle karında şişlik ve bağırsak problemleriyle giden bir takım yakınmalarım vardı. Ben bunları bir süre sonra, David Perlmutter'in Tahıl Beyin diye bir kitabı var, bilmiyorum duydunuz mu?
Evet, kitabınızda siz de bahsettiniz.
Evet, o kitabın bir bölümünde bu bütün bu şikayetlerimin glutenle ilişkili olabileceği yazıyordu. Ben de bir haberdim bu durumdan ve gerçekten gluteni bıraktıktan sonra pek çok şikayetini gerilediğini
görünce... Bu çölyak, çölyak gibi bir şey mi?
Çölyak gibi, non-çölyak gluten hassasiyeti deniyor.
Evet,
daha
evet.
Sonra ben çölyak geni taşıyıcısıyım aynı zamanda, onu da öğrendim ama o zamanlar bilmiyordum. Non-çölyak gluten hassasiyeti
evet.
olarak kabul ediliyor, çölyak geni taşımıyorsanız. Sonra işte çok merak ederek, yani nasıl gluten zarar veriyor, hangi yolla bütün bu şikayetleri yapabiliyor? Çünkü birbiriyle alakasız gibi gözüken pek çok yakınma yani. Çok okudum ve sonra hastalarıma da o gözle bakmaya başlayınca, özellikle migrenle beraber fibromiyaljisi olup yanında da bağırsak şikayeti olan hastalarımın çok çok önemli bir kısmında gluten hassasiyeti olduğunu ve veya histamin intoleransı olduğunu görmeye başladım. Bunun üzerine de hem okumalarımı derinleştirdim, hem de bu bilgilerimi karşımdaki hastalar veya insanlarla paylaşmak istedim. Çünkü yani beslenme sanki o kadar önemli değilmiş gibi geliyor. Hani tamam, şeker yemeyelim, yağ yemeyelim, o kısmını biliyoruz ama hani gluten gerçekten tüm bu kadar ağrının sebebi olabilir mi sorusunun cevabı insana olmaz gibi geliyor ama maalesef olabiliyor.
Evet.
Onu anlatmak için bu kitabı yazdım.
Çok iyi ettiniz. Gerçekten şu anda sevgili dinleyicilerimiz yine bu tür dertlerden muzdariplerse, işin sonucunu beslenmeye dayandırmak gerektiği konusunda en azından bilgi sahibi olacaklar. Hem sizi
evet.
dinleyerek hem de kitabınızı okuyarak. Nelerden bahsettiniz? Bir batı tipi beslenmeden bahsediyorsunuz. Alzheimer gibi tedavisi olmayan hastalıklara bile zemin hazırladığından beslenme çeşitlerinin bahsediyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Gerçekten beslenme tüm bu hastalıkların çaresi olabilir mi?
Yani şöyle, çaresi demeyelim ya da tek nedeni demeyelim. Ama çok ciddi şekilde zemin hazırlayabiliyor. Ve biz beslenmemizi düzeltirsek, eğer bir genetik riskimiz varsa mesela demans için veya migren için veya fibromiyalji için veya IBS için şikayetlerimizi en azından tedaviye cevap verecek şekilde kontrol altına almayı başarabiliyoruz. Beslenmede birkaç tane şey var. Dediğiniz gibi en önemlilerinden bir tanesi batı tipi beslenme. Yani meyve ve sebze ve balıktan fakir. Doymuş yağ içeriği ve rafine karbonhidrat içeriği, özellikle de gluten içeriği yüksek, şekerli ve katkı maddeli besinler.
Bol hamburgerler bunlar, diyorsunuz yani.
Hamburgerler, cipsler, evet. Şekerler, dondurmalar ve işte bu minvalde özellikle çocukların maalesef daha çok sevdiği, yediği şeyler, besinler.
Bağımlılık da yapıyor galiba Sayın Fresco, değil mi? Yani hani ben çünkü küçüklüğümü hatırlıyorum. O hamburgeri ilk yediğim günü inanın hatırlıyorum. İlk Türkiye'ye geldiği zaman ve ilk yediğimde hiç sevmemiştim. Yani tadından gerçekten nefret etmiştim. Ama sonra o kadar yiye sevmeye ve sanırım bağımlılık yaptı, daha çok istemeye başladım. Yani
kesinlikle.
Bu benim çocuk olarak yaşadığım bir şey. Tıpkı sizin kendi sıkıntınızdan bu kitabı ortaya çıkardığınız gibi. Demek ki gerçekten içinde bağımlılık yapıcı maddeler de var.
Var kesinlikle var. Yani bir kere şöyle şey olarak, yani içinde dışarıdan hiçbir şey konulmasa bile hem glutenin içerisinde hem de süt ürünlerinin içerisinde morfine benzer maddeler var ve gerçekten dediğiniz gibi bağımlılık yapıyorlar. Evet. Artı eğer bu şirketler tarafından içine konulan katkı maddeleri bu bağımlılık yapıcı etkiyi daha da arttırıyor.
Evet.
Ve bir süre sonra eğer yanında başka şeyler de tüketmiyorsanız sadece ve sadece o besinleri yemek istiyorsunuz ve onları yemeye devam ediyorsunuz.
Ve devam ettikçe bu hastalıkların zemini gayet sağlamlaşıyor, yere daha sağlam basıyor.
Tabii. Yani hem enflamasyonu arttırıyor, hem kilo almaya neden oluyor, insülin direnci,
obeziteye neden oluyor ciddi şekilde.
Evet.
Peki bu tür şikayetleri olan bir hasta olduğunda hani siz de bir nöroloji uzmanı olarak nasıl, nereye başvurmalı? Hani kitabınızda bu tür bilgiler de paylaşıyor musunuz okuyucularınızla?
Evet, onlar da var. Şimdi fibromiyaljiye pek çok dal bakabiliyor. Dahiliye olabilir, fizik tedavi olabilir, nöroloji olabilir, romatoloji olabilir. Hatta beyin cerrahisi bile olabilir. Hı hı. Migrene daha ziyade nöroloji ve beyin cerrahisi bakıyor. Ama yine ona da dahiliye veya fizik tedavi bakabilir. Hı hı. Eğer migrenle beraber ve yaygın vücut ağrısıyla beraber hastaların böyle ne olduğunu bilemedikleri, yemeklerden sonra şiddetlenen, sabahları daha fazla olan veya gün içerisinde alevlenen, bir türlü normal verilen doktorların verdiği tedaviye yanıt vermeyen şikayetleri varsa besinlerinde suçluyu aramaları
arayabilirler. Evet, çok haklısınız.
Bir süre sonra zaten dikkat ederek kendileri de bulmaya başlayabiliyorlar. İkincisi şöyle bir problem oluyor. Onu tabii hastalar kendi başlarına yapamıyorlar. Eğer sizin non-çölyak gluten hassasiyetiniz veya IBS'iniz varsa bu veya batı tipi besleniyorsanız vücudunuzda ciddi olarak vitamin ve mineral eksiklikleri oluyor.
Siz yıldız tozu diye adlandırıyorsunuz değil mi bunları, sihirli iksirler diye? Ondan da bahsedelim lütfen.
Tabii şimdi bağırsaklarda problem olunca veya siz dışarıdan yeteri kadar kaliteli yakıt koymayınca bağırsaklardan emilen vitamin ve mineral değerleri çok
düşüyor.
Düşüyor ve bulgu vermeye başlıyor.
Evet.
Dolayısıyla da şimdi hastalar mesela diyorlar ki ben gluteni kestim, tamam şikayetlerim biraz hafifledi ama hala devam ediyor. Hı hı. Bir bakıyoruz ki demir düzeyleri, biyotin düzeyleri, selenin düzeyleri, çinko düzeyleri, D vitamini düzeyleri hepsi yerlerde.
Evet.
Gluteni kesmekle beraber vitamin ve mineralleri de yerine koyduğumuz zaman biz özellikle sizin de söylediğiniz gibi magnezyumu takviye ettiğimiz zaman hastalar yeniden doğmuş gibi oluyorlar gerçekten.
Değil mi? B12 çok ciddi sıkıntıdır özellikle, evet. Türkiye'de. D vitamini, evet, yazın belki biraz daha şanslıyız ama hani kışın yalnızca Türkiye'de değil tabii tüm dünyanın sorunu, çok güneş almayan ülkelerde.
Valla şöyle, şimdi hem şanslıyız hem de değiliz. Dünyada en çok D vitamini eksikliği
Türkiye'de
gösteren
mi?
Ülke hangisi, eyvah, diye sorsam size.
Bilemedim, Türkiye mi yoksa?
Arabistan.
Ki sıcağın en güneşin,
evet,
gökyüzünde oldu.
Çok sıcak olunca, evet, kaçtığınız için, doğru, öğlen güneşinden kaçtığınız için aslında yararlanmaya, doğru, da biliyorsunuz. Türkiye'de de maalesef öyle bir şey var. Yani güneyden gelen, Antalya'dan gelen veya işte Marmaris'ten gelen hastalığımda benim daha çok D vitamini eksikliği var.
Onlar tabii sıcaktan ve güneşten kaçıp o güneşin etkisini artıran o D vitamini, daha doğrusu D vitamininin etkisini artıran güneşin faydasından nasiplerini
yararlanmamış
alamıyorlar.
Yararlanmamış oluyorlar. Çünkü, evet, tam öğlen sıcağında ve güneş koruyucusuz çıkmak,
evet,
lazım.
Evet.
O da pek yapılan bir şey değil. Ya da daha doğrusu kaçınılan bir şey. Dolayısıyla da herkesin, hepimizin, özellikle bir de bu pandemideki sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte herkesin D vitamini düzeyleri yerlerde.
Evet. Bu arada yavaş yavaş süremizin sonuna doğru yaklaşırken korona dediniz, hemen aklıma bir şey geldi, onu da yönelteyim size. Siz bu kitabı,
tabii,
2017 yılında yazdınız. O zaman korona falan yoktu hayatımızda.
Evet,
sonra
evet,
oldu. Histamin intoleransı diye bir konu geçiyor kitabınızda. Sonra biz koronadan sonra öğrendik ne olduğunu. Çok kısa da ondan bahsetmenizi rica edebilir miyim?
Tabii ki. Şimdi biz besinlerle histamin adını verilen bir maddeyi besinlerimizle beraber, o besinlerin içerisinde bakteriler tarafından üretiliyor ve biz onu alıyoruz. Bizim normal koşullarda o histamini yıkabilmemiz gerekiyor. Yıktığımız zaman vücudumuzdan uzaklaşıyor ve bize zarar vermez hale geliyor. Ama koronayla beraber bu vücudumuzda üretilen, sentezlenen histamin miktarı arttığı için besinlerle beraber aldığımız histamin bize fazla gelmeye başladı. Ve baş ağrısından, alerjiden, mide bağırsak şikayetlerinden, hiperaktif mesaneden,
evet,
uykusuzluk, anksiyete, çarpıntı gibi böyle çok geniş bir spektrumda çok fazla yakınmaya neden olmaya başladı.
Evet,
ve,
evet,
hastalar daha önce ya ben işte çay içiyordum bana bir şey yapmıyordu, domates yiyordum bana bir şey yapmıyordu, ne oldu anlamıyorum dedikleri bir hal geliştirdiler. Bunun sebebi koronanın bizim mast hücrelerimizi, yani histamin üreten hücrelerimizi fazlasıyla aktive etmesi. Biz mast hücrelerini kontrol altına aldığımız zaman ve besinlerle aldığımız histamini azalttığımız zaman hastalık bulgularında kontrol altına alabiliyoruz.
Almış oluyoruz, evet. Sayın Banu Taşlı Fresco, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Elbette bu kadarcık kısa sürede koskoca kitabı dinleyicilerimizle paylaşmamız mümkün değil ama biz şöyle kapısını bir aralayalım. Şöyle bir sayfasını olsun dinleyicilerimize ulaştıralım. Detaylarını onlar okuduklarında daha iyi görsünler istedik. O yüzden sizi yayınımızda ağırladık. Çok çok teşekkür,
çok teşekkür
ediyoruz. Kaleminize, yüreğinize sağlık.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, nöroloji uzmanı yazar Doktor Banu Taşçı Fresco hanımefendi Beynini Doğru Besle kitabıyla bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Biz de böylelikle Güne Bakan'ın bugünlük sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.